Ayrım 28, sayfa 355. Sosyal atlama uyarısı. Türkiye'nin sosyal patlamanın eşiğine getirildiğine işaret eden Hür Parti Genel Başkanı Yaşar Okuyan, ancak iktidardaki politikacılar bu gerçeği göremiyor ya da görmek istemiyor. Bu ülkede geçinemiyorum demeyen bir tek Allah'ın kulu yok. Açlık ve yoksulluk sınırları altındaki maaşlarla, 3 kuruşluk zamlarla kaderlerine terk edilen vatandaşlar patlama noktasında. İnsanların en küçük olayda dahi sokaklara dökülmesi, önemli olmayan futbol karşılaşmalarına bile ortalığın savaş alanına dönmesi, halkın burnundan soluması bunun başlıca göstergesidir uyarısında bulunuyordu. İktidardaki politikacıların seçim meydanlarında sözünü ettikleri işlerle değil, hiç sözünü etmedikleri işlerle uğraştığına dikkat çeken Okuyan, AKP'li muhteremler çok yakında bindikleri dalı kestiklerini anlayacaklar diye konuşuyordu. Güçlü muhalefet yok. Türkiye'nin gerçek sorunu güçlü bir muhalefet olmayışıdır diyerek meclisteki muhalefet partilerini de eleştiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski bakanı Yaşar Okuyan, CHP başından beri gereken muhalefeti yapabilseydi, AKP bugün olduğu gibi istediği anda istediğini yapar duruma gelemezdi. İktidardaki politikacılar 3 Ekim gecesi aldıkları kararı, Dışişleri Bakanı Lüksemburg'a gitmek için uçağa bindikten sonra ana muhalefet liderine bildirme ayıbını sergiliyor. Dışişleri Bakanı Sayın Gül daha sonra meclis kürsüsünden muhalefete bilgi vermek zorunda değiliz deme yakışıksızlığını gösteriyor. Neden? Karşılarındaki muhalefet gerektiğinde tozu dumana katacak, koltuklarını sallayacak güçte olmadığından. Halk çaresiz, iktidardan da muhalefetten de umudunu yitirmiş halde iddiasında bulunuyordu. 2006'da erken seçim var. Türkiye'yi karış karış dolaşmaya hazırlandığını söyleyen Yaşar Okuyan, ufukta erken seçim görüp görmediği yolundaki bir soruma da şu yanıtı veriyordu. Kesinlikle var. Kim ne derse desin iddia ediyorum, altını çizerek söylüyorum ki, AKP iktidarı 5. yılını doldurmadan Türkiye'de erken seçim olacak. 2006'nın ilk yarısında sandık milletin önüne gelecek. Anlayacağınız AKP uzatmaları oynuyor. Kendi yarattıkları AB rüzgarına güvenerek seçim kararı alacak olanlar bir daha tek başlarına iktidar olmayı ancak rüyalarında görebilecek. Yüce divana çok iş düşecek. Yaklaşık 4 ay önce kurdukları Hür Parti'nin Türkiye genelinde örgütlendiğini, çok yakında seçim faaliyetlerine başlayacaklarını kaydeden Yaşar Okuyan'a, olası seçimde iktidara gelmeleri, iktidar ortağı olmaları halinde yapacakları ilk işin ne olacağını da sordum. Eliyle masasının üzerindeki onlarca dosyayı gösterdi ve ekledi. Bunların gereğini yapmak, bu yolsuzluk dosyalarını tek tek açmak, AKP'li bazı politikacıların yüce divana gönderilmesini sağlamak. Yaşar Okuyan birkaç saatlik sohbetimiz sırasında işte bunları söylüyordu. Çeşitli konulara yönelik düşüncelerini açıklıyor, uyarılarını sıralıyordu. Katılmak ya da katılmamak size kalmış. DYP lideri Mehmet Ağar gazetemize konuştu. Milleti köleden beter ettiler. DYP lideri Ağar, çalışan emekliden vergi alınması haksızlıktır. İktidarda insaf da vicdan da kalmadı dedi. Açlık feryatları. İşçinin, memurun, çiftçinin, emeklinin perişan edildiğini, her kesimden açlık feryatları yükseldiğini söyleyen Mehmet Ağar, AKP iktidarının Türk insanına verdiği tek şey yoksulluktur diye konuştu. Çalışmak zorunda. Ağar, ailesini geçindirebilmek için çalışmak zorunda kalan emeklinin vergi yükünün arttırılması mantığa da vicdana da aykırıdır. Emekçi ve emekli kesimlerini köleden beter eden bu iktidarın biletini kesmek üzeredir dedi. AKP Türkiye'yi suç cenneti yaptı. DYP lideri Mehmet Ağar, yayın koordinatörümüz Hüseyin Avuç'la yaptığı söyleşide suç sayısındaki patlama dehşet vericidir. Bu iktidar Türkiye'yi suç cenneti yaptı dedi. Dünyanın hiçbir yerinde bir ülkenin terörist ile başka bir ülkenin mücadele edip başarıya ulaştığı görülmemiştir. Bu sözler Türkiye'nin terörle mücadeleyi en iyi bilen politikacısına aittir. Politikaya atılmadan önce siyasi şube müdürü, emniyet genel müdürü ve İçişleri Bakanı olarak görev yapan Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Mehmet Ağar'a. AKP iktidar döneminde bölücü terörün hortladığına dikkat çeken Mehmet Ağar, bunlar terörle mücadelenin yöntemini bilmiyor. Terörle mücadeleyi ağlama duvarına çevirdiler görüşünü savunuyordu. ABD Türkiye-Irak arasında oluşturulan PKK ile mücadele koordinatörlüğü uygulamasını iktidarın beceriksizliği olarak niteleyen Ağar şöyle devam ediyordu. Bölücü terör senin iktidarının çözeceği bir meseledir, senin meselendir. Başka bir yere ihale edilerek olmaz. Bir ayak girdi, ikinci bir ayak daha giriyor, yabancı ayak. Dünyanın hiçbir yerinde bir ülkenin teröristiyle başka bir ülkenin mücadele edip başarıya ulaştığı görülmemiştir. Teröre karşı devletler arası istihbarat alışverişleri var, bilgi alışverişleri var ama böyle bir mücadele yöntemi yok. Mehmet Ağar işte böyle diyordu. Sözlerinin bir bölümü var ki tek kelimeyle doğrudur. Bir ülkede meydana gelen terörün bir başka ülkenin ya da ülkelerin mücadelesiyle etkisiz duruma getirildiği duyulmuş, görülmüş değildir. Ne tuhaftır ki Türkiye'yi yönetenlerin gündeme getirdiği yöntem budur. Bu yöntem Ağar'ın da işaret ettiği gibi, başarıya ulaşma şansına sahip olmadığı gibi, Türkiye'nin terörle mücadelede çaresiz kaldığı imajını sergilemekte, nice evlatlarını teröre kurban veren Türk halkında öfke yaratmaktadır. Zaten o nedenledir ki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt daha birkaç gün ne PKK koordinatörlüğü, yok böyle bir şey, hainle pazarlık olmaz, bölücü terörle mücadeleyi kimseye havale etmeyiz uyarısında bulunuyordu. Dileriz iktidardaki politikacılar bütün bu söylenenleri, savunulan görüşleri, yapılan uyarıları dikkate alır, ülkenin ve ulusun bu en önemli sorununa çok daha ciddi yöntemlerle çözüm bulur. Bunlar hala iktidar olduklarının farkında değil. Farkında olsalar devletin kurum ve kuruluşlarıyla kavga halinde olurlar mıydı? Bu düşündürücü sözler falanca ya da filanca kişiye değil, DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar'a aittir. DYP İstanbul İl Teşkilatı'nın yemeğinde ve sonrasında yaptığımız sohbetlerde gidişatın her açıdan sanıldığından daha vahim olduğuna işaret eden Mehmet Ağar, AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın YÖK'ten üniversitelere, yargı kurumlarından barolara, sendikalardan medyaya, işçiden iş adamlarına, köylüden çiftçiye, memurdan emekliye her kesimde kavga halinde olduğunu söylüyor ve ekliyordu. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir iktidar görülmemiştir. AKP iktidarı döneminde Türkiye'de benzeri görülmemiş gerilimler yaşandığını, yaşanmaya devam ettiğini hatırlatan DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar, çünkü bu iktidar sorunların çözümüne çalışmamış, yeni yeni sorunlar üretmiştir. Bu sorunların ne olduğu da milletçe bilinmektedir görüşünü savunuyordu. Yoksulluğu patlattılar. AKP'li politikacıların seçim meydanlarında sözünü ettikleri işleri bir kenara bırakıp, hiç sözünü etmedikleri işlerle uğraşmaya başladıklarını öne süren Ağar bakın ne diyordu. İşsizliğe ve açlığa son vaadiyle iktidara geldiler. İşsizliği de açlığı da patlattılar. Neden patlattılar? Başka işlerle uğraştıkları için. İşsiz sayısı 12 milyonu aştı. Yoksul sayısı ise nüfusun 1/4 olarak ifade edilir oldu. Bugün işçisiyle, memuruyla, bütün kamu çalışanları, emeklisiyle milyonlarca insan açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor. Niçin? Açlık sınırının 1900 YTL'ye çıktığı günümüzde kendilerine 500-900 YTL arasında maaş reva görüldüğü için. Ortada bir gerçek var ki o da bu iktidarın zengini daha zengin, fakiri daha fakir ettiğidir. Millet sandığı bekliyor. İcraatlarıyla milletin ezici çoğunluğunu karşısına alan AKP iktidarının ilk seçimde tarihe karışacağını öne süren Mehmet Ağar sözlerini şöyle noktalıyordu. İktidar milleti azarlamayan, devletin ve milletin onurunu koruyan, bunu en temel değerler olarak kabul eden siyasi oluşumdur. Bunlar ise tersini yaparak gerginlik yaratıyor. Gözlerimizle görüyor, kulaklarımızla duyuyoruz ki, gittiğimiz her yerde insanlar kurtar bizi bunlardan diye aykırıyor. Ama az kaldı, Türkiye bu iktidardan kurtulacak. Sandık milletin önüne geldiğinde AKP iktidarı tarihe karışacak. Ve Türkiye vatandaşın vereceğine inandığım destekle DYP tarafından zengini daha zengin yapmak yerine fakiri zenginleştirecek. Erzurum'daki camide namaz kılanla Beyoğlu'nda eğleneni farklı görmeyecek zihniyetle yönetilecek. Anketlere göre de miting alanlarında toplanan müthiş kalabalıklara göre de oy oranı giderek yükselen Doğru Yol Partisi'nin lideri Mehmet Ağar işte böyle diyordu. Görüşlerinin, söylemlerinin, iddialarının nedenli gerçekçi olduğuna tabii ki sizler karar vereceksiniz. Ama bana sorarsanız söylediklerinden bazıları var ki haksızlık ediyor diye düşünmek bile Ağar'a haksızlık olur. Mesela mı? Mesela işsizliğin, açlığın patlaması, iktidarın her kesimle kavgalı hale gelmesi, zenginin daha zengin, fakirin daha fakir olması ve de milletin sandığı dört gözle beklemesi. Önümüzdeki seçim sonuçlarına ilişkin en gerçekçi değerlendirmeyi DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar yaptı. Şu sözleriyle, iktidar fakir fukara sofrasından çıkacak. Ağar işte böyle diyor ve ekliyordu. Bunun bilincinde olmayan hüsrana uğrar. Mehmet Ağar'ın bu söylediklerinin anlamı nedir? Bana göre şudur. Hangi partinin ya da partilerin iktidara geleceğini belirleyecek olayların büyük bölümü açlık ve de yoksulluk sınırları altında yaşayan vatandaşlara ait olacak. Bir başka deyimle AKP'nin iktidarda mı kalacağının, muhalefete mi döneceğinin kararını %80'i işsizlikle, yoksullukla pençeleşen seçmen verecek. Mehmet Ağar tek kelimeyle doğruyu söylüyor. Bazılarının bilincinde olmadığı önemli bir gerçeğe dikkat çekiyor. Evet, erken ya da zamanda yapılacak genel seçimlerde Türkiye'nin 60. hükümetini bir önceki seçim dönemine kıyasla sayıları daha da artan fukara vatandaşlar seçecek. Yani sayıları milyonlarla, on milyonlarla ifade edilen emekçi ve emekli kesimi. Yani açız diye haykıran asgari ücretliler. Dayanacak gücümüz kalmadı diye feryat eden emekliler. Yetti artık diye haykıran memurlar. DSP'nin yaptığı son araştırmaya göre sayıları 12 milyona yaklaşan işsizler de cabası. Bu durumda birilerinin işi ayrı zor. Hem de deveyi hendekten atlatmaktan da zor. Niçin mi? Uygulamalarının işsizliğe son vermeye değil, başka sorunları gidermeye yönelik olduğu artık görme özürler tarafından dahi görüldüğü. Amaçlarının fukaralığa değil, başka şeylere çözüm bulmak olduğu artık gerizekalılar tarafından dahi anlaşıldığı için. AKP'li politikacılar hala iktidar olduklarının farkında değil. DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar işte böyle diyor ve soruyordu. Ülkenin bütün kurum ve kuruluşlarıyla kavgalı olan bir iktidar görülmüş, duyulmuş mu? Mehmet Ağar bu soruyu bana sormuş olsaydı vereceğim yanıt tabii ki şu olurdu. Hayır. Niçin hayır? Dünyanın hiçbir ülkesinde yönettikleri ülkenin kurum ve kuruluşlarıyla sürekli kavga ya da sürtüşme halinde olan iktidar mensuplarını ne gördüm ne de duyduğum için. Çeşitli ülkelerin siyaset arenasını gözden geçirdiğimizde bu tür davranışlar daha çok kimlerde görülür? Muhalefetteki politikacılarda. Adı üstünde muhalefet. Buradan yola çıkıldığında DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar'ın AKP'li bazı politikacılar hala iktidar olduklarının farkında değil sözünü yabana atmamak gerekir sanırım. Dediğim gibi diğer ülkeler bir yana ben Türkiye'de de iktidardaki politikacıların bir bölümünün de olsa yöküyle, üniversitesiyle, yargı kurumlarıyla, barolarıyla, sendikalarıyla, iş adamlarıyla, medyasıyla, çiftçisiyle, köylüsüyle, emeklisiyle böylesi sürtüşme halinde olduğuna tanık olmadım. Aslında bu eleştiriye tahammül edememenin göstergesidir. Oysa dünyanın neresinde olursa olsun iktidar eleştirilir. Eleştirilerinin dozu zaman zaman hafif, zaman zaman da yüksek olabilir. İktidarı iktidar karşıtı veya iktidarın icraatlarını olumlu bulmayan herkes eleştirir. Eleştirenlerin başında da muhalefet gelir. Çünkü muhalefetin görevi iktidarın ülkenin ve ulusun çıkarlarına uygun görmediği icraatlarını alkışlamak değil, eleştirmektir. Yani karşı çıkmak. İktidar mensupları elbette cevap verilmesi gerektiğinde eleştirilere cevap verir. Ancak her eleştiriye cevap vermekten, ona buna laf yetiştirmekten, onu bunu azarlamaktan başka şey yapamaz hale gelmez, gelmemelidir. Dedim ya, DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar'ın tespiti hiç de yabana atılır türden değil. Cumhuriyet namusumuzdur. Cumhuriyet gazetesinin televizyonlarda yayınlanan reklamı RTÜK tarafından incelemeye alınmış. Niçin mi? Mevzuata aykırı olup olmadığına karar verilmesi için. Hayret. Niye mi? O reklamda geçen sözcükler incelenecek değil, desteklenecek türden diye. Ne deniliyor? Tehlikenin farkında mısınız? Hangi tehlikeden söz ediliyor? Cumhuriyete yönelik tehlikeden. Böyle bir tehlike yok mu? Var. Var olmasa ana muhalefet partisi lideri Cumhuriyet karşıtı faaliyetler giderek artıyor. Türk ulusu bu tehdide karşı uyanık olmalıdır demez. Komutanlar irticanın hala öncelikli tehdit olduğu uyarılarında bulunmaz. Başka ne deniliyor? Cumhuriyetinize sahip çıkın. Bundan daha mantıklı, bundan daha anlamlı, bundan daha önemli bir çağrı olabilir mi? Türk ulusunun fertleri olarak nedir asli görevimiz? Cumhuriyetimize sahip çıkmak. Uğruna nice şehitler vererek kurulan cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmak. İşte bu nedenledir ki Cumhuriyet gazetesinin tehlikenin farkında mısınız? Cumhuriyetinize sahip çıkın sözlerini içeren reklamın RTÜK tarafından incelenmeye alınmasını ya da alınması önerisinde bulunulmasını hayretle karşıladım. Aynı şeyi ben de söylüyorum. Üzerine basa basa altını çize çize diyorum ki cumhuriyetimize sahip çıkın. Ya bu yazı ya da bozulan olursa mı? Vız gelir tırıs gider. Unutmadım, asla unutmayacağız. Türk basınının en güçlü kalemini, Türkiye'nin en önde gelen yurtseverini dün bir kez daha sevgiyle saygıyla andık. 14 yıl önce korkakça, alçakça, kahpece düzenlenen bombalı saldırıda yaşamını yitiren Cumhuriyet Gazetesi yazarı Uğur Mumcu'yu. Evet, gazetecilik yaşamı boyunca Atatürk düşmanlarıyla, laik cumhuriyet karşıtlarıyla, vatanı bölmek isteyenlerle mücadele eden, tüyü bitmemiş yetim hakkı yemeği hak sayanların, ülkeyi soyup soğana çevirmek isteyenlerin, hırsızların, uğursuzların ve de üçkağıtçı politikacıların üzerine korkusuzca giden Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993'te katledilmişti. Korkulu rüyası haline geldiği karanlık güçler tarafından. Cumhuriyet Gazetesi'nin eski bir çalışanı olarak kendisiyle aynı çatı altında bulunmuş olmaktan her zaman onur duyduğum Uğur ağabeyime bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, Türk basınının yeri asla doldurulamayacak efsane kalemine bütün kalbimle sesleniyorum. Seni asla unutmayacak, unutturmayacağız. Uğurlar ölmez. Zekasına, azmine, direncine, kalemine en fazla ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde o keşke aramızda olsaydı. Kimden mi söz ediyorum? Laik Cumhuriyet'in Atatürk ilke ve inkılaplarının Yılmaz savunucusundan, ödünsüz Kemalist'ten, katıksız yurtseverden, gazeteci yazar Uğur Mumcu'dan. 12 yıl önce Ankara Rüzgarlı Sokak'ta patlatılan hain bomba onu aramızdan aldı. Artık kalplerimizde yaşıyor, yaşamaya da devam edecek. Evet sevgili okurlarım, yaşamı boyunca Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarıyla, ülkeyi bölmeye, parçalamaya çalışanlarla, devleti milleti soyanlarla, tüyü bitmemiş yetim hakkı yemeyi hak sayanlarla mücadele eden gazeteci yazar Uğur Mumcu'yu alçakça katledilişinin 12. yıl dönümü dolayısıyla dün bir kez daha andık. Özlemle, sevgiyle. Bu ülke bu toplum için yaptıklarını asla unutmayacağımız, unutturamayacağımız Uğur ağabeyin şu an aramızda olmayışının vatanseverler açısından şanssızlık, vatan hainleri açısından da şans olduğunu biliyoruz. Ancak çok önemli bir gerçeği daha biliyoruz ve bazılarına hatırlatıyoruz ki Uğurlar ölmez. Meleka'nın başbakanın şiltini neden reddetti? Rahmi Turan. İftar saatinde kapı çalındı. Melek Hanım bu vakitte gelen kim acaba diye merak ederek kapıya koştu. Karşısında türbanlı bir kadınla iki erkek vardı. Melek Hanım siz misiniz? Gelenlere biraz şaşırmış halde bakan Melek Hanım evet benim dedi. Biz AK Parti ilçe teşkilatından geliyoruz. Genel başkanımız ve başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdik. Kendisi bir şehit annesi olan size bu şilti gönderdi. Melek Hanım gazetemizin yayın koordinatörü Hüseyin Avuç'un eşiydi. Genç bir gazeteci olan oğulları Murat Avuç'un davullarla zurnalarla askere gönderilişi gözlerinin önüne geldi. Murat vatan vazifesine koştuğu için mutluydu. Ne yazık ki terhis edilmesine 52 gün kala İran sınırındaki Başkale dağlarında şehit düşmüştü. Melek Hanım derin bir iç geçirdi. Askerlik yan gelip yatma yeri değildir diyen başbakanın sözleri aklına geldi. Bu kırıcı sözler kulaklarına zehirli iğneler gibi battı. Melek Hanım tüm şehit ailelerini derin bir kedere boğan Başbakan Erdoğan'a o kadar kırgındı ki acı bir sesle ''Bu şilti kabul etmeyeceğim, lütfen başbakanımıza iade edin.'' dedi. Türbanlı kadınla iki erkek görevli şaşkındı. ''Neden? Ama neden kabul etmiyorsunuz?'' Melek Hanım'ın yüzünde ıstırap dolu bir ifade belirdi. ''Başbakanımız bunu çok iyi bilir.'' AKP ilçe teşkilatından gelen üç kişi ellerinde kabul edilmeyen şiltle birlikte geldikleri gibi gittiler. Söz var iş bitirir, söz var baş yitirir derler. Melek Hanım'ın evlat acısıyla içi kor gibi yanarken duyduğu sözleri unutması mümkün değildi. Hoşgörünüze sığınarak. Sevgili okurlarım, ülkenin ve milletin onca sorunu varken ilk kez hiçbirine değinemedim. Nedeni beynimi başka bir konuya verememiş, parmaklarımı başka satırları kaleme almaya yönlendirememiş olmamdır. Çünkü dün canım kanım biricik evladım Murat Avuç'u yitirişimin 2. yıl dönümüydü. Dünyayı başıma yıkan, bana acıların en büyüğünü yaşatan kara haber, 18 Şubat 2003 tarihinde Türkiye'nin bir ucundaki Başkale dağlarından gelmişti. Bu İran sınırında vatani görevini yapan oğlumun artık yaşamıyor olduğu, terhisine 52 gün kala şehit düştüğü haberiydi. Murat'ın baba mesleğini seçmiş çiçeği burnunda bir gazeteciyken milletin çocuğu nereden ve nasıl askerlik yapıyorsa ben de öyle yapmalıyım diyerek gittiği vatani görevinden Türk bayrağına sarılı olarak dönmüştü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üzerinde şu sözcükler yer alan belgesiyle. Değerli silah arkadaşımız Murat Avuç, vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü uğruna şehit olmuştur. Oğlum tam 2 yıldır Edirne Kapı şehitliğinde yatıyor. Türk ulusu için yaşamlarını feda eden nice kardeşleriyle, ağabeyleriyle birlikte. Geride bıraktığı bizler dün onun başucunda ay yıldızlı bayrak dalgalanan kabri başındaydık. Bana şehit babası, annesine şehit anası olma ünvanını bahşederek, yaşamının baharında aramızdan ayrılan oğlumuzu, şehit düşüşünün 2. yıl döneminde tarifsiz acıyla, dayanılmaz özlemle andık. Öylesi acı, öylesi özlem ki çekmeyen bilmez. İşte dün böylesi duygular içinde gazeteye dönüp bilgisayarın başına oturduğumda yazmam gereken onca şey varken hiçbirini yazamadım. Sizlere bu satırları okutmak belki de canınızı sıkmak zorunda kaldım. Hoşgörünüze sığınıyor, anlayış göstereceğinizi umut ediyor, evladımın da aralarında yer aldığı tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Canım oğlum, sevgili okurlarım, dün yaklaşık 3 yıl önce yitirdiğim oğlumun 25. yaş günüydü. doğum günü hediyesi olarak dünyaları vermek isteyip de bir buket çiçekten başka bir şey veremediğim Edirne Kapı Şehitliği'nde yatan oğlumun. İçinde bulunduğum ruh halini anlayışla karşılayacağınızı umuyor, hoşgörünüze sığınarak aşağıdaki birkaç satırın, kavuşmamıza 52 gün kala Başkale Dağları'nda şehit düşen kanım canım biricik evladım Murat Avuç'a ithaf etmek istiyorum. Hani ateş zamanla küllenir, yarattığı sıcaklık giderek kaybolur derler ya, hikayeymiş oğlum. Özlemin yüreğimi öyle bir dağılıyor, öyle bir yakıyor ki tarifi ne mümkün. Sana az kaldı, yakında kavuşacağız demek istiyorum ama ne yazık ki diyemiyorum. Çünkü biliyorum ki sen Allah'ın her kuluna nasip etmediği, etmeyeceği yerdesin. Sen bayrağı, vatanı, milleti uğruna yaşamlarını feda eden Türk ulusunun nice şehidiyle, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın ordusunun nice kahramanlarıyla birlikte cennettesin. Adın duracağı ana dek kalbimizde, sonsuza dek de çocukluğunun geçtiği o çok sevdiğin sokakta yaşayacak. Rahat uyu koçum, rahat uyu aslanım, rahat uyu Murat'ım. Kitabın sonu. 26 Ocak 2009. Sayfa 365.